Merhabalar, Perihan Tantu ile Kahve ve Borsa'ya hoş geldiniz. Bugün strateji Selçuk Yönençler'le birlikteyiz. Biraz Amerika, biraz Türkiye derken iki tarafı da birlikte değerlendireceğiz. Çünkü Amerika tarafında Fed'i izledik tabii ki. Ama zaten bir faiz değişikliği beklentimiz yoktu. Ne dedik? Powell'ı takip edeceğiz. Powell ne söyleyecek dedik ve dolayısıyla aslında enflasyon geçen yıl boyunca önemli ölçüde geledi ama hala çok yüksek dedi Powell. İş gücü piyasası da göreceli olarak sıkı olmaya devam ediyor dedi. Bu yıl gelen enflasyon verileri beklenenden yüksek. Bu nedenle yüksek enflasyonun yarattığı zorlukların da farkındayız dedi. Fakat enflasyonun düşeceğine güveniyoruz ama önceden beklenenden daha uzun sürecek ve politikanın enflasyonu %2'ye getireceğine inanıyoruz ve bunun içinde ekstra bir faiz artışı olması pek mümkün görünmüyor dedi. Dolayısıyla biraz piyasalarda toparlandı. Selçuk, VIX geri geldi. Endekslerde, kıymetli metallerde bir toparlanma gördük. Kısa kısa zaten üzerinden geçeceğiz. Dolayısıyla bir endeksler tarafıyla başlayalım istersen. Çünkü Midas da YouTube yayınımızı da seninle yapmış olduğumuz yayında da altını çizmiştik. Burada bir düzeltme, bir konsolidasyon sürecinin olduğu. Peki bitti mi diye sorayım.
Tabii bu senin söylediğin FED açıklamalarına paralel olarak da DXY'nin 105,5-106 bölgesindeki o iki hafta önceki podcast'te anlattığımız direnci geçip geçememesi çok önemli oldu Perihan. Yani o da çok önemli. Hani biz böyle çok DXY'yi buralarda ara sıra konuşuyoruz ama DXY'nin 106'ların üstüne geçmemesi bence çok önemliydi. Bu da Amerikan borsalarındaki düzeltmenin en azından şimdilik bir tepkiye dönüşme ihtimalini kendi içinde barındırmaya başladı. Bu anlamda müsaade edersen S&P 500 ile başlayayım. Yaklaşık 5200-5300 bölgesinden beri aldığı baskıyı şu şekilde takip ediyorduk. Daha önce bu şekilde anlatmıştık. 4815 ile 5200 bandında S&P 21-22 haftalık yaptığı çıkışı düzeltme sürecinde tutacak. 4815'lerin 4900'lerin altına inmediği sürece 5100 hatta 5200'lere doğru yeniden bir toparlanma gayreti içinde olacak diyorduk. Şu anda karşımda S&P'nin haftalık grafiği var. 3 haftadır 5150 ile işte 4900 bandında bu 21 haftalık yükseliş trendini düzeltme süreci aslına bakarsan dün akşamki tepkiye rağmen hala devam ediyor. Ancak dikkat, artık kısa vadeli yukarı bir tepki hareketi oluşabileceğini artık yavaş yavaş grafikler bize iz düşürmeye başladı. Bu anlamda 5174 üstünde kapanışları görene kadar 5174 üstünde kapanışları görene kadar S&P'de net olarak kısa vadeli düzeltmenin dip teyidi alındı şeklinde bir disiplinimiz elimize oluşmayacak. Ancak olumlu taraftan bakacak olursak 4815-4900'lerin üstünde kalıyor olması benim de şahsen 4800'lerin altına çok fazla inmesini beklemediğim için yavaş yavaş 5174 ve üstüne doğru bir tepki atağının daha belirginleşmeye başladığını özellikle önümüzdeki hafta görebiliriz. Bu anlamda bir trading gözüyle bakacak olursak 4815 ana destek, 4900 ara destek olacak şekilde 5174 kısa vadeli ara hedef, 5250 S&P'nin kısa vadeli ana hedefi olacaktır sevgili Perihan. Biraz da S&P'ye büyük resimden bakacak olursak, çünkü sırf trading olarak kısa vade anlatmak birçok yatırımcıyı çok fazla ilgilendirmiyor. S&P'ye baktığımız zaman Perihan, yani bu 3400'den 5300'e getirdiği hareket 4800-4600 bölgesine inse dahi bu ciddi bir fırsat olarak okurum ben bunu. Ve S&P'de 5630 hedefi 4800-4600'lere düşerse fırsat olacak şekilde radarda kalmaya devam edecektir deyip bir de araya orta vadesini sıkıştırayım S&P'nin.
Peki şimdi tabii altın biraz hareket etti dedik ve dolayısıyla endekslere hareket geldi dedik Powell açıklamasından sonra. VIX'te geri çekilme vardı ve tüm bunlarla birlikte aynı zamanda 10 yıllıklarda bir geri çekilme oldu. 4.70'lerin üzerini konuşuyorduk biliyorsun daha en son yayınımızda. Tabii bugün baktığımda 4.56'lara kadar geldiğini görüyoruz. 2 yıllıklar 4.88'e geldi. Haliyle özellikle buraya girme nedenim tahvil faizlerine hassasiyeti olan, en çok hassasiyeti olan taraf Nasdaq. Yani teknoloji tarafı. Dolayısıyla şimdi biraz Nasdaq tarafına yani teknoloji tarafına da değinelim istiyorum aslında.
Bak bu Amerikan 10 yıllıklarına dem vurduğun güzel oldu. Ben yatırımcılardan özellikle biraz teknik analizi seven traderlardan bir isteğim olacak. Bu yayını dinlerken şunu yapsınlar. Amerikan 10 yıllık grafiğinin günlüğünü açsınlar. Tamam mı? 6 aylık periyotta 5.02 tepesiyle 3.78 dibine Fibonacci alsınlar. Hani Fibonacci Amerikan 10 yıllıklarında 61.8, 78 nokta altları çalıştırır mı diye bir şaibeli bir düşünceleri varsa 5.02, 3.78 düşüşüne bir Fibonacci alsınlar. Amerikan 10 yıllıkları bizim seninle 2 hafta önceki podcast'te anlattığımız 4.70, 4.80'lerden neden satış yediğini kendileri test etmiş olsunlar. Buradan Nasdaq'a geliyorum. Nasdaq'ta da S&P'ye paralel bir durum var sevgili Perihan. 16.760 seviyesi Nasdaq'ın 2022 tepesi. Tamam. 2022 tepesi. 16.767. 2023 yılını aşağı yukarı zaten yarısını ayı piyasasında, yarısını da boğa piyasasında geçti. Şimdi 2024 yılındayız ve teknik figür bize şunu söylüyor. 10.500'lerden kalkan trend 16.700, 16.500'lerin altına inmediği sürece yaklaşık 5 haftadır yaşadığı, Nasdaq'ın yaşadığı bu hareket orta vadeli yükseliş trendi içinde kısa vadeli bir düzeltmedir. Bu yapının aynısını 2023 yılının 9 ve 11. aylarında da yaptı Nasdaq. Düzeltmesini yaptı ve yeni tepesine gitti. Sonuç kısa vade 16.700, 16.500 güçlü bir destek bölgesidir. Eğer bu bahsettiğim iki destek bölgesi kırılmadıkça Nasdaq yaklaşık 4-5 haftalık düşüşünü belki birkaç hafta daha 18.400 ile 16.500 bandında grafiği sağ tarafa yatıracak şekilde tıpkı 2023 yılında olduğu gibi düzeltmesini sağ tarafa doğru yatırarak zamansal anlamda taşıtabilir. Ancak 16.700, 16.500'lerin üstünde kalmaya devam eden Nasdaq kısa vade 17.857 ve 18.490 hedeflerine doğru, buraya küçük bir not koyuyorum. Bak 16.700, 16.500 üstünde kaldığı sürece 17.800, 18.500'lere doğru bir tepki atağına girişmek isteyebilir. Burada Nasdaq'ta daha güvenli, daha iştahlı, daha böyle portföylerimizde risk iştahı yüksek bir Nasdaq portföyü için 18.490'ın geçildiğini görelim ki, bak görelim ki 20.682'deki Fibonacci 1.618 altın orana doğru 18.400 ile 20.600 arasındaki oluşacak olan kuvvetli yukarı momentumu daha iştahlı pozisyonlarla yönetme disiplinimiz olsun. Kısa cevap 18.490, 17.000, 16.000, 16.500 arasında Nasdaq düzeltme sürecinde 16.500 kırılmadıkça düzeltme yerini yeniden yükseliş trendine bırakacaktır.
Tabii dolayısıyla 2300'lerin altına gelmişti altın. Neden geldiğini de sene daha önceden konuştuk. Dolayısıyla yani burada dolar endeksinin yükselmesi, tahvil faizlerinin yükselmesi kıymetli metallerde bir baskı yarattı. Ama o akşam Powell'ın açıklamalarıyla birlikte evet bir tepki gördük. Ama yani sana göre mesela 2300 dolarların altı altında bir alım fırsatı mıydı? Yoksa biraz daha mesela kenarda beklemek mi lazım altın tarafında?
Tabii altını en önemli besleyen faktörlerden bir tanesi de Perihan, biliyorsun maalesef ki bu en son bayramdan önceki veya bayramdan sonraki İran-İsrail gerginliği de bu 2427'lere doğru o uzandığı pikin de en önemli sebeplerinden bir tanesiydi. Orada misillemeler, karşılıklı misillemeler göreceli olarak çok yüksek noktaya, ambiyansa geçmediği için Oradan da bir rahatlama geldi. Valla bir kere şöyle söyleyeyim Perihan. İşte geçmiş yıllarda 1600-1700, sonra yakın geçmişte 1900 dolarlarda söylediğim tonda altında çok iştahlı değilim. Bak, çok açık söyleyeyim. Ama bu şu demek değil. Ha, Selçuk altında düşüş bekliyor. Değil. 1600, 1700, 1800, 1980, 2020, o 2020'deki gıygıylanmalarda buralar dengeleniyor. Burası 2250-2400'lere doğru bir trendini sürdürecektir. Söylemimdeki iştah tonlamamı bir tık düşürüyorum. Bu şu demek değil. Altın kısa vadeli düşecek değil. Altın orta vadeli yükseliş trendinde kalmaya devam edecek. Ancak bir süre, bak altın bir süre 2420 ile 2250 bandında tepkilerde kafasına vurulacak şekilde bir baskı altında kalabilir. Buraya küçük bir temel risk koyuyorum. Hani biz yani teknik yorum yaptığım için temel bir risk koyayım. İşte İran-İsrail veya jeopolitik bir risk olmadıkça şerhini koyayım. Çünkü bu beklenmeyen, bizim analizimizin içinde olmayan bir denklem olur. Dolayısıyla ben 2427-2250 bandının altın için 1600, 1700, 1800, 1900'lü fiyatlar kadar iştahlı bir fırsat bölgesi olduğunu düşünmüyorum. Burada 2427 geçilirse altında çok güçlü bir momentum gelir ve 2600-2707'lere doğru altının yeni bir şımarıklık evresine girdiğini görebiliriz. Ancak 2370 ara direnç, 2427 ana direnç geçilmedikçe ons 2254-2190'lara doğru, bak burası önemli, orta vadeli yükseliş trendinde kısa vadeli düzeltmesini devam ettirmek isteyebilir. Bu anlamda ben 2370 geçerse veya 2420 geçerse altını long yönlü okurum. Bu şart oluşmadıkça 2254-2370 bandına girmem.
Peki şimdi biraz da içeriye geçelim istersen. Gerçi bu sabah enflasyon verisini de aldık. Bir miktarda aylık beklentilerin yani düştüğünü söylemiyorum. Yanlış anlaşılmak istemem. Beklentilerin altında geldi Selçuk enflasyon. Yıllık çünkü %70'in üzerine çıkmasını bekliyorduk. Ama tam altında kaldı. Bu bizim için şöyle kritikti. Eğer ki beklentileri aşsaydı enflasyon, aynı hani FED tarafı gibi okumaya başladık artık biz de içeriği. Yani Merkez Bankası ekstra faiz artışı yapmak zorunda kalabilir mi diye düşünürdük. Bugünkü veriyle birlikte bu çok gündemimize girmedi. Dolayısıyla hani piyasada da endeks tarafında da böyle olumsuz bir etki yaratmadı. Şimdi dönelim endeks tarafına. Şimdi bizim dolar bazlı olarak konuştuğumuz çok önemli seviyelere gelmek üzereyiz. Bizim 325 dolarlar hep söylediğimiz yerler. Neden? Çünkü 2018'de de bu Branson krizini çok derinden yaşamıştık. Sen de piyasadaydın, çok iyi biliyorsun. Çok zor günlerdi. Orada bıraktığımız önemli maliyetlenme bölgeleri de var. Ve oralara doğru yaklaşıyoruz. Yani ısınıyoruz. Artık böyle tamam mı devam mı bölgelerindeyiz. Özellikle dolar bazlı. Dolayısıyla buradaki yorumlarını çok merak ediyorum. İstersen bir TL bazlı bakalım, dolar bazlıya bakalım ya da istersen direkt dolar bazlı başlayalım. Hatta soruyu şöyle sorayım. İlk grafiği önüne açtığında endekse bakacağın zaman bu aralar TL mi bakıyorsun, dolar mı diye. Belki oradan yakalarım.
Ben şu anda geçen salı yayında da anlattım Perihan. Şu anda fokusum stratejik olarak tamamen dolar bazlı grafik. Şu benim hani bu pembe görülecek, rahat olun, bu pembe görülecek, çöküş möşküş beklemeyin dediğimiz pembe. İşte geldik Perihan. Şu anda 300...
Dolar bazlı başlayalım istersen. Endeks
evet,
görün.
Evet. Tamam, şu aynen. Anda çok şükür mahcup olmadık. 317 dolarları biz seninle bu yayını yaparken görüyoruz. Ve o benim pembe çizgim 320.70. 320 dolar 70 centten geçiyor. 32.45 kurla çarptığım zaman da işte 10.390-10.400 gibi bir bölgeye tekabül ediyor. Şimdi burada bu 10.390 dolar bazlı pembe çizgim. Benim aylardır söylediğim, korkmayın görülecek dediğim yere geldik. Şimdi bir kere bu tamam. Bir de 10.629'da benim TL bazlı bir Fibonacci direncim var. Hedefim var veya. Şimdi 9000, 8700, 8200 oralardan beri bu pembe görülecek Biz evet disiplinli olalım ama ürkmeyin, korkmayın, sizi korkutanlara da kulak vermeyin dediğimiz noktada dikkat. Çok ama çok kritik direnç ve şahsen hedef bölgeme yaklaştık kısa ve orta vade. Salı günü de anlattım. Bugün çok detaylı ve çok itinalı anlatmaya gayret edeceğim. Dolar bazlı 10.390 ve veya TL bazlı 10.629. Bu iki rakama dikkat edeceğiz Perihan. Eğer Borsa İstanbul benim ve senin ve veya bizim yaptığımız 150 dolarlardan beri yaptığımız önce 300 sonra 349 dolar hedefli 349 dolar hedefine gidecek ise 320.70 sentte çok önemli bir karar vereceğiz. Hocam yallah düzeltme müzeltme yok, 349'a mı gidiyoruz? Yoksa hocam 349'a gitmeden burada birazcık dut ağaçlarını silkeleyeceğiz mi?
İşte yani bu sorun önce. Yani 300'lere doğru geri çekilip ya hakikaten ben 300 doların üzerinde kalmak istiyorum mu onayını almak da isteyebilir. İşte zaten değil mi? Asıl mesele orada.
Hangisi? Bütün mesele de bu. Dolayısıyla evet. Perihan 10.390 ve 10.629 seviyelerinde hem dolar bazlı kanal direncimiz hem de TL bazlı Fibonacci'lerimizden gelen önemli bir majör direnç bölgemiz var. Bu bölgede önemli ayı boğa savaşlarının olabileceğini düşünüyorum. 10.390-10.629 bölgesinde. Bu bölgenin geçilmesi Borsa İstanbul'u 11.400-12.200'lere doğru daha iştahlı bir tonlamayla yukarı hareketini devam ettirebileceği gibi 10.390 ve veya 10.629'lar geçilmezse 9.900 kısa da hızlı ve akabinde de 9.850-9.650 bölgesine doğru ara ara tepkiler verecek şekilde dolar bazlı grafikte bir düzeltme gelebilir. Şimdi tüm detaylarıyla dolar bazlı grafiği anlattım. Şimdi bunun altına hani kişisel bir yorum koyuyorum. İki ihtimali biraz önce anlattım. Şimdi bir yorum koyuyorum. Ben Borsa İstanbul'un 349 dolara gideceğini stratejik olarak bekliyorum. Yani 320.70 doların stratejik olarak geçileceğini bekliyorum. Bunu 150 dolardan beri de söylüyorum. Ama 349 dolara düzeltmesiz gidebileceğimizi şahsen düşünmüyorum. Bu da kişisel yorumum olsun. Yani şunu diyecek yatırımcı beni dinlediği zaman, Selçuk 349 doları bekliyor. 150 dolardan beri bekliyor. Ama 320 doların çevresinde bir gıygıylanma, bir baskı oluşabilir. 320'ler geçse dahi bir düzeltme olmadan bu hareketin bizi 349 dolara gidecek hareket olmasını beklemiyorum. Dolayısıyla bir düzeltme 10.390 ve veya 10.600 bölgesinden, hatta bak daha detaylı, daha profesyonel bir şey anlatayım sana. 10.300-10.600 bölgesinin üstüne bir oversold, tamam mı? Veya oversold yaparsak, tamam mı? Orada bir şey olabilir. Bir boğaları tuzağa çekebilirler Perihan.
Ha, orada bir boğa tuzağa uçabilir diyorsun o iğneyle birlikte.
Evet, aynen öyle. Ona dikkat edeceğiz. Velhasıl kelam, Selçuk ne bekliyor? Selçuk orta vade 349 dolara doğru Borsa İstanbul'un orta vadeli güçlü yükseliş trendinin devamını bekliyor. Ancak 10.390 ve veya 10.600 bölgesinde bir miktar risk tonlamamızın, iştah tonlamamızın kontrol altında tutulması gerektiğini ben şahsen düşünüyorum. Burada şeye dikkat edeceğiz Perihan. Şimdi Borsa İstanbul'u besleyen en önemli faktörlerden bir tanesi de, sen benden çok daha iyi bilebilirsin takvim anlamında, S&P'den bir not kararı bekleniyor değil mi? Bugün yarın mı? Ne zaman bekleniyor bu?
Bu gece yarısı.
Evet. Oradan eğer bir not artışı gelirse 10.300-10.600'leri belki de yukarı yönlü, biraz daha yukarı yönlü, hani o beklenen düzeltmeyi yapmaksızın yukarı gitme ihtimali de olabilir. Bunu S&P'nin kararını bilemiyorum. Ancak benim kararım çok net. Teknik düşüncem çok net. S&P nasıl karar verirse versin, ben 349 doları bekliyorum. Ancak 316 dolardaki Borsa İstanbul'un düzeltme yapmadan 349 dolara gitmesini beklemiyorum. Net.
O zaman bir de TL bazlı bakalım. Şöyle sorayım. Az önce onu soracaktım aslında. Yarısının cevabını verdin. Olur da bir düzeltme olursa pozisyon arttırmak için Ya da stop loss koymak için bu düzeltme nereye kadar olabilir Selçuk?
Beryem, çok güzel bir soru sordun. Yatırımcılar teknik ve temel yorumları dinlediği zaman ne yapacağına karar veremiyor. Ya şimdi 320.70 ya düzeltmesiz geçilirse diyorlar. Bu çünkü bu da bir opsiyon. Belki 320.70 10.390'ları şak diye geçeceğiz. 10.600'ü de geçeceğiz. Burada yatırımcının yapması gereken şey Perihan, zaman zaman bak zaman zaman portföylerdeki risk iştahlarını arttırıp çıkartmak. Hafiflemek, iştahlanmak. Ya ben olsam ne yaparım? İşte 10.390 10.672 geçilene kadar bir tık iştahımı düşürürüm. 10.600 geçerse risk iştahımı arttırırım. Şimdi iştah arttırıp iştah azaltmak demek pozisyonsuz kalmak veya külliyen pozisyonda olmak değil. Hani yedek akçeler yaratmak gibi düşünsün yatırımcı. Bu anlamda 10.390 ve veya 10.672'nin geçilmesi 11.400'lere doğru hareketi iğmelendirecek veya bir düzeltme yapacak dedik biraz önce. Burada riski düzeltmenin derinleşme riskini yönetmek isteyen yatırımcılar için 9.940-9.917'deki spesifik iki rakama önem atfediyorum. Özellikle 9.917 kırılmadıkça düzeltmeler sınırlı olur. 10.390, 10.672 ve üstüne doğru hareket momentum kaybetmez. Dikkat! 9.900'ün altında olası düzeltme 9.800-9.650'lere doğru derinleşebileceği için 9.900'lerin altında yatırımcı orada pozisyonlarında hani durumlarını o noktada gözden geçirebilirler. Bir iş süren mantığı gibi. 9.900'ün üstünü iyimser, 9.900'ün altında da bir miktar kontrolü benim ele almam gerekiyor disipliniyle teknik okuma yapabilirler.
Buraya kadar bankacılığın etkisi çok yüksekti. Bundan sonra da bir pozisyon değişimi olma ihtimali var mı sence endeks tarafında? Yoksa bankacılıkla gitmeye devam mı edeceğiz? Bu açıdan baktığımda mesela BIST 100'den sonra böyle en kritik endeks bankacılık endeksi diye düşünüyorum.
Evet, yani baktığın zaman biz buraya neyle geldik? Özellikle 8800'lerden neyle geldik Perihan? Bankacılıkla geldik. İşte bir bankamızın artık kapada açıklandığı için söyleyebiliriz herhalde. Yapı Kredi'nin bir olası satış görüşmeleri vesaire gibi bir ortaklık görüşmesi hikayesiyle başlayan momentum özellikle özel bankaların rüzgarını arkasına alarak göreceli olarak kamu bankalarının bir miktar geride kaldığı bir para girişi. Bu para girişini başka neler destekledi? Özellikle işte Koç Holding, işte Tüpraş, Türk Hava Yolları gibi kağıtlarla biz buralara geldik. Aslında bugün senle bir sosyal medya anketi yapsak yatırımcıların %60'ından fazlasının 9.000'den 10.000'lere gelirken bir para kazanamadıklarını veya çok küçük paralar kazandıklarını veya zararları yeni yeni telafi etmeye başladıklarının geri bildirimini alırız biz yatırımcılardan. Bunun sebebi işte o malum yabancı gelecekse bankalara ve büyüklere gelir. Yani yıllardır bilinen kuralından kaynaklı. Valla Perihan, çok net bir şey söyleyeyim. Ben geçen Midas'la seninle yaptığımız YouTube yayınında da söyledim. Çok netim bak. Bankacılık endeksinde o YouTube yayınını yaptığımız zaman bankacılık kaçtı bilmiyorum ama bir şey söyledim bak. Bankacılıkta 14.400, 16.200 teknik hedefleri var. Ama 14.400 ve 16.200 teknik hedefleri var. Buraya doğru iş sürenler yani 12.000 bölgesi kırılmadıkça trend yukarı yönlü disiplin edilebilir. Ama ben Selçuk Yönençler olarak 4.000, 6.000, 8.000, 9.000 hatta 11.000'lerde veya 10.000'lerde yakın geçmişteki 10.000'lerdeki kadar bankacılığı iştah bak korku bir korku senaryosu çizmiyorum. İştah dengesi anlatmaya çalışıyorum. Artık öyle Selçuk yani hep iyimser verdiğim yorumlardaki iştah tonlamamı 14.000'lerin üstündeki bir bankacılık endeksinde olası bir düzeltme riskine karşı 16.200 hedefi olmasına rağmen o kadar yüksek iştahlı tonlamayla ne anlatırım ne de işlem yaparım. Bu şu demek değil. Selçuk bankacılıkta düşüş bekliyor demek değil. Bak 12.000'in üstünde kaldıkça 14.400-16.200 hedefi var. Ancak 14.000 üstündeki bir bankacılığın orta vade 16.000 hedefi olacak olsa da teknik olarak çok fazla ucuz olmayacağını düşünüyorum.
O nedenle elinde tutan ya da buradan yeni açacak, yeni pozisyon açmayı düşünenler için diyeyim daha doğrusu, çok farklı iki senaryo oluşabilir diyebilir miyiz bugün sohbeti bitirirken? Hem bankacılık hem de endeks için.
Süper bir motto ile bitirebiliriz. Borsa, endeks 10.200 veya bankacılık 13.400 için söyleyeceğim dinamik şu. Siz ciddi bir, geniş bir marj ve maliyet üstündeyseniz bence iş sürenler kırılmadıkça düzeltmelere soğukkanlı yaklaşabilirsiniz. Ama ya borsa çok gidecekmiş. Bu şimdi faizlere stopaj falan da geldi. O hisse fonları da güzel kazandırıyor falan filan derken, tamam mı? Eğer hisse senedine yeni katılacaksanız bugünkü yayının mottosu şu olsun. Eğer finansal okuryazarlık, teknik ve temel analiz tecrübeleriniz yoksa bu noktada kendiniz bir hisse senedi seçeceğinize gidin Tefas'tan profesyonel yatırımcıların yaptıkları, yönettikleri fonlarla pozisyonlarınızı değerlendirin. Ya bu anlamda biliyorsun Perihan, son zamanlarda fonlara ilgi de artıyor biliyorsun. Midas'tan da artık yatırımcılar fon işlemleri de yapabiliyorlar. O anlamda hani Midas'ta öyle de bir konfor sahası yaratıldı yatırımcılara. Bu da önemli. Ama 10 binlerin üstünde 10.390, 10.690 geçilene kadar veya 14.000'in üstünde bankacılıkta yeni maliyet yapmak isteyen yatırımcıların ben biraz artık profesyonel destek almalarının doğru olabileceğini düşünüyorum. Bu bir ayı yorumu kesinlikle değildir. Ben yine orta vadeli iyimserim. Ancak yanlış maliyet ve düzeltmelerde yatırımcıların hırpalanmaması için artık yatırımcıların yavaş yavaş bu seviyelerden trade edeyim 3-5 kuruş para kazanayım yerine profesyonel fonları, Tefas'tan en çok kazandıran fonları araştırarak oralara yavaş yavaş yatırım yapmalarının doğru olacağını düşünüyorum. Bak elimde bir liste var. Geçen gün Midas da paylaştı bunu Twitter sayfasında. Nisan ayında en çok kazandıran fonlar hisse senedi fonları. Yani sadece Nisan ayında ortalama %20 ile %30 arasındaki bir marjda hisse kazandıran hisse fonları var. Serbest fonlar var. Yine %15 ile %25 arasında kazandıran. Öbür taraftan en az kazandıran fon ne diye merak ediyorlarsa da %5 ile para piyasası fonları en çok getiri sağlayan fonlar oldu. Bu anlamda Midas'ın uygulamalarından da bu fonları takip edebilir yatırımcılar.
Yani ben burada pozisyonun başına beklemiyorum, bekleyemiyorum, en doğru kararı veremiyorum. Duygularıma da yenik düşüyorum. Evet, Selçuk Yönerşleri dinliyorum, not alıyorum, çok güzel uygulayacağım diyorum ama duygularıma yenik düşüyorum diyenler için biz yıllardır zaten her zaman diyoruz ki o zaman sizin için doğru kapı, ne yapacağınızı bilmediğinize bir çıkmaza girdiğiniz noktada en doğru kapı her zaman fonlar. Bu arada tekrardan sen de hatırlattın, üzerinden geçmiş olun. Midas'tan da artık fon alıp satabileceksiniz. Selçuk çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğin bir not var mı?
Evet, yok, çok kısa bir şey ekleyeceğim. Endeks hızlı geldi, yoruldu. Hızlı koşan çabuk yorulur biliyorsun. Hala Borsa İstanbul'un orta vadeli yukarı bir hedef potansiyelin olduğunun altını kırmızıyla çiziyorum. Ancak 10.390, 10.600'deki direnç bölgesinin geçilip geçilememesinin teknik disiplinde çok önemli olduğunun altını kırmızıyla çizerek herkese bizi dinledikleri için selam ve sevgilerimi yolluyorum.
Ağzına sağlık. Ben de çok teşekkür ediyorum. Herkese de şimdiden teşekkürler bizi dinlediği için efendim. Sonraki sohbetimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.